Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya. 33. ayrım, sayfa 293. Bölüm 34. Mahkarep kendisini toparlamıştı. Videografik danışmanlığına vardıkları zaman kendisini daha iyi hissediyordu. Yolda kaçma olanaklarını gözden geçirdi, sonra hemen vazgeçti. Tek seçeneği dövüşmekti. Olaya kalbiyle bağlanmıştı. Kaçmak ölmek demekti, çünkü vücudunun organı reddetmesi ihtimaline karşı ameliyat sonrası ilaç tedavisi görüyordu. Ayrıca kaçmak, Graciela ve Raymond'u terk etmek demekti. Bu da kalbinin çabucak çürümesine neden olurdu. Norkridge onu ön tarafta bıraktı ve kırmızı bölgede bekledi. Kapı kilitliydi ama Tony Banks ona şirket kapandıktan sonra gelirse zili çalmasını söylemişti. Mahkarep zile iki defa bastıktan sonra Banks kapıyı açtı. Elinde bir zarf vardı, onu mahkarep uzattı. Hepsi bu mu? Kaset ve kopyalar, her şey açıkça ortada. Mahkarep paketi aldı. Borcum nedir Tony? Borcun yok, yardım edebilirsem sevinirim. Mahkarep başını salladı, arabaya dönmek üzereyken durdu, Banks'e baktı. Sana söylemem gereken bir şey var. Ben artık büroda çalışmıyorum Tony. Seni aldatmak istemezdim ama... Artık büroda çalışmadığını biliyorum. Öyle mi? Cumartesi günü sen beni aramayınca ben dün eski ofisini aradım. Numarası bana daha önce gönderdiğin mektupta yazılıydı. Aradım ve oradan ayrılalı neredeyse 2 yıl olduğunu söylediler. Mahkarep adama dikkatle baktı, sonra elindeki paketi gösterdi. O zaman bana niye bunu veriyorsun? Çünkü sen o adamın peşindesin, kasetteki adamın. Mahkarep başını salladı. İyi şanslar, umarım onu yakalarsın. Banks kapıyı kapattı ve kilitledi. Mahkarep teşekkür etmek istedi ama kapı çoktan kapanmıştı. Dükkanda şeker seçmeye çalışan birkaç genç kızla tezgahın arkasındaki genç bir adam dışında Sherman Market boştu. Mahkarep ilk ziyaretinde dükkanda olan Chen Ho Kang'ın dul eşinin orada olduğunu ummuştu. Genç adamın İngilizceyi Bayan Kang'den daha iyi anladığını umarak ağır ağır ve basit bir dille ona şunu söyledi. Gündüzleri burada çalışan kadını arıyorum. Adam aslında genç bir delikanlıydı, asık yüzle mahkarebe baktı. Geri zekalıymışım gibi konuşmana gerek yok dedi. İngilizce konuşuyorum, burada doğdum. Ah dedi mahkarep, görünüşe aldandığı için utanarak. Özür dilerim, daha önce burada bulunan hanım İngilizceyi ve beni çok zor anlamıştı, o yüzden öyle davrandım. Annem hayatının ilk 30 yılında Kore'de Korece konuşarak yaşadı. Bunu sen de denemelisin. Niye oraya taşınıp 20 senede o dili anlamayı ve o dilde anlaşılmayı denemiyorsun? Bak özür diledim. Mahkarep ellerini kaldırdı. Konuşma iyi gitmiyordu. Yeniden denedi. Sen Chen Ho Kang'ın oğlu musun? Delikanlı başını salladı. Sen kimsin? Adım Terry Mahkarep. Babanın ölümüne üzüldüm. Ne istiyorsun? Burada öldürülen kadının ailesi için çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Katili bulmaya çalışıyorum. Annem hiçbir şey bilmiyor. Onu rahat bırak. Yeterince çekti. Aslında tek istediğim kol saatine bakmak. Geçen gün buraya geldiğimde annenin kolunda babanın o gece taktığı saati gördüm. Delikanlı boş boş mahkarebe baktı. Sonra şeker seçen kızların yanına gitti. Tamam kızlar, hadi bakalım seçiminizi yapın. Mahkarep kızlara baktı. Böyle önemli bir karar verirken bu kadar acele ettirilmeleri hoşlarına gitmemişti. Saate ne olmuş? Mahkarep yeniden delikanlıya baktı. Şey, bu biraz karmaşık. Polis raporlarında olmayan bazı noktalar var. Nedenini bulmaya çalışıyorum. Bunu yapabilmem için saldırganın buraya tam olarak kaçta geldiğini öğrenmem gerekli. Kameralara işaret etti. Polis buradaki video kayıtlarının bir kopyasını bana verdi. Kasette babanın saati görünüyor. Görüntüyü daha da büyüttüm. Eğer o günden, saati takmaya başladığı günden beri annen saati yeniden ayarlamadıysa, ihtiyacım olan saati bir şekilde öğrenebilirim. Saate ihtiyacın yok. Kasette saat belirli. Kasetin elinde olduğunu söylemiştin. Polis kasetteki saatin yanlış olduğunu söylüyor. Ben de böyle olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Benim için anneni arar mısın? Kızlar kasaya yaklaştılar. Delikanlı mahkarebe cevap vermeden kızların uzattığı parayı aldı, üstünü verdi. Mahkarebe bakmadan kızların dükkandan çıkışını izledi. Bunu anlamıyorum. İstediğin şeyi anlamadım. Mahkarep derin bir nefes aldı. Size yardım etmeye çalışıyorum. Babanı öldüren adamın yakalanmasını istemez misin? Elbette, ama bu saat işi ne işe yarayacak? Eğer yarım saatin olsaydı bunu sana açıklayabilirdim ama hiçbir yere gitmiyorum. Mahkarep bir an delikanlıya baktı ve açıklamanın tek yol olduğunu anladı. Başını salladı ve arabaya gidip fotoğrafı getirene kadar onu beklemesini söyledi. Delikanlının adı Steve Kang'dı. Arabada Buddy Lockridge'in yanındaki koltuğa oturmuş, onları Graciela Rivers ile Raymond Torres'in evinin birkaç blok ötesindeki bir semte götürüyordu. Mahkarep hikayeyi tüm ayrıntılarını anlatıp onu ikna etmişti. Delikanlı Mahkarep'in teorisini mantıklı bulmuş, kapıya "Az sonra döneceğim" yazısını asıp kapıyı kilitlemişti. Genelde dükkandan eve yürürdü ama bu sefer Buddy Lockridge için arabasıyla gittiler. Eve geldiklerinde Buddy arabada kaldı, delikanlı mahkarebi eve davet etti. Evin planıyla Graciela'nın evi aynıydı, muhtemelen aynı mülk sahibi tarafından 1950'lerde yapılmıştı. Kent mahkarebe oturma odasında beklemesini söyledi, yatak odasına doğru yöneldi. Birkaç saniye sonra mahkarep Korece konuşmalar duydu. Beklerken evlerdeki benzerliği ve iki farklı ailenin cinayet gecesi ve sonrasında çektiği benzer acıyı düşündü. Az sonra Steve Kang geldi. Mahkarebe kablosuz bir telefon ve babasının saatini verdi. "Annem hiçbir şey değiştirmemiş," dedi. "O geceden beri aynı." Mahkarep başını salladı. Gözünün ucuyla Steve Kang'ın annesinin kapının girişinde durmuş sessizce onu seyrettiğini gördü. Mahkarep kadına selam verdi ama kadın ona tepki vermedi. Mahkarep bir not defteri ve telefon rehberiyle birlikte videodan alınmış görüntünün büyütülmüş halini de yanında getirmişti. Steve Kang'e yapmak istediği şeyi anlattı ama bu işi onun önünde yapmaktan hala huzursuzdu. Bir suç olduğunu bile bile bir polis memurunu taklit etmek üzereydi. O memur Eddie Arango olsa bile. Telefon defterinden Los Angeles Merkezi İletişim Merkezi'nin telefon numarasını buldu. Los Angeles Bölge Ofisi'nde çalıştı ve ofisler arası işbirliği koordine ettiği günlerden beri o telefon numarasını yanında taşırdı. MİM, belediye binasında yerin 4 kat altında karanlık, mağara benzeri bir yerde tüm polis ve itfaiye teşkilatının telsiz bağlantıları buradan sağlanırdı. Burası aynı zamanda Gloria Torres ve Chen Hong Kong cinayetlerinin resmi saatinde kaydeden yerdi. Hollywood'dan markete giderken mahkarep Torres dosyasını çıkartmış, cinayet raporundan Arango'nun rozet numarasını öğrenmişti. Steve Kang'ın ona verdiği saati koltuğunun koluna koydu ve Mim'in acil durumlar dışında aranan ofis numarasını çevirdi. 4. çalışta santral memuru telefona cevap verdi. "Ben Arango, West Valley cinayet masasından," dedi mahkarep. "Kimlik numaram 1411. Telsizde değilim. Bir gözaltı başlangıcı için 10-20 istiyorum. Bana saniyesine kadar tam bilgi verir misiniz?" "Saniye mi? Ne kadar ayrıntıcısınız," dedi Arango. "Evet, öyleyim. Bekleyin lütfen." Mahkarep saate baktı. Memur konuşurken saatin 17.14.42 olduğunu not etti. "Saat 17 14 38. Teşekkürler. Telefonu kapattı ve Steve Kang'a baktı. Babamın saati Mim'in saatinden 4 dakika ileride. Kang gözlerini kıstı, McCaleb'in aldığı notlara baktı, saatleri gözden geçirdi, hesaplamayı gördü. İkisi de aynı anda aynı sonuca vardılar. Bunun anlamı, Steve Kang bitirmedi. McCaleb delikanlının annesine baktığını ve sonra defterde altı çizili saate bir daha baktığını fark etti. O piç, dedi delikanlı nefret dolu bir fısıldayla. Ondan daha fazla, dedi McCaleb. McCaleb dışarı çıkar çıkmaz Buddy Lockridge arabayı çalıştırdı. McCaleb arabaya bindi. Hadi gidelim. Çocuğu geri götürmeyecek miyiz? Hayır, annesiyle konuşması gerekiyor. Hadi gidelim. Tamam tamam. Nereye? Tekneye geri dönelim. Tekneye mi? Oraya geri dönemezsin Terry. O adamlar hala orada olabilir. Ya da orayı izliyor olabilirler. Önemli değil. Başka seçeneğim yok. 33. ayrımın sonu, sayfa 298, devamı 34. ayrımda.